Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Geçen hafta büyük şirkten bahsetmiştik. Bu hafta da inşallah küçük şirkin çeşitleriyle devam edeceğiz. Buna örnek olarak ayet ve hadislerde vardı olan bazı hususlar konumuz. Allah'tan başkası adına yemin etmek hakkında varid olan nasları bazı ilim ehli küçük şirk olarak saymış. Allah'tan başkası adına yemin etmeyi. Fakat hadislerde böyle bir delalet yok. Yani Allah'tan başkası adına yemin etmek büyük şirktir. Yani şirk olarak belirtilmiştir ve bunun küçük şirk olduğunu gösteren herhangi ek bir delil varid olmamıştır. Peygamber adına, Kabe-i Şerif adına, evliyadan biri adına, büyüklerden biri adına, vatan adına, baba, dede ve diğer mahlukat adına yemin etmek, bunların hepsi şirktir. Hadiste, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste, kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir olur ya da müşrik olur buyurulmuştur. Bu yeminde, yemin edilene tazimin bulunmasından dolayıdır. Yani Allah'a tazim eder gibi ona da tazim edilmesinden dolayıdır. Halbuki tazim ve takdise layık olan sadece Allah'tır. Bundan dolayı başkası adına yemin yasaklanmıştır. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Babalarınız adına yemin etmeyin. Diğer bir hadiste kim yemin ederse Allah adına yemin etsin veya sussun. Yani terk etsin. İbn-i Mesud radıyallahu anh de şöyle demiştir. Allah adına yalan yere yemin etmek, başkası adına doğru yere yemin etmekten daha iyidir. Yani burada kastettiği şey Allah'tan başkası adına yemin etmek doğru bile olsa şirktir. Ama Allah adına yalan yere yemin etmek büyük günahlardandır. Dolayısıyla İbn-i Mesud'un bu sözü de yine Allah'tan başkası adına yemin etmenin büyük şirk olduğunu açıkça gösteren delillerden birisi. Dindeki bilinen gerçeklerden biri de Allah adına yalan yere yemin büyük günahtır. En büyük günahlardandır. Ancak şirkin hem büyüğü hem küçüğü sahabenin fakirlerine göre en büyük günahtır. Yani büyük günahlar da zaten hadislerde sayılırken en büyük günahlar 7 tanedir der. Bunların başında şirk zikredilir. Halka ve ip takmak. Tevhid, Allah Azze ve Celle'nin kainatta koyduğu sebeplere sarılmaya karşı çıkmaz. Yani meşru sebeplere sarılmaya aykırı değildir tevhid. Açlığı gidermek için yemek, susuzluğa karşı su içmek, tedavi için ilaç, savunma için silah gereklidir. İnsan hastalığında doktora gider. Doktor da ona bir ilaç verir ya da ameliyat veya başka bir şey uygun görür. O da bunlara kulak verir, yerine getirir. Bu tevhidin dışına çıkmak demek değildir. Tevhidin karşı çıktığı, meydana gelen veya meydana geleceği sanılan bir belayı def etmek için Allah'ın meşru kılmadığı gizli sebeplere sarılmaktır. Madeni halkalar takmak, kollara ip bağlamak bunun örneği sayılabilir. Bir ara işte biyosağlık bileziği gibi şeyler falan meşhur olmuştu. Bu da bu manada. İmam Ahmed bin Hanbel, İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam bir adamın kolunda halka gördü. Sende tunçtan bir şey görüyorum. Yazıklar olsun, nedir bu? Dedi. Adam zayıflıktan deyince, yani kuvvet vermesi için deyince, Peygamber aleyhisselatü vesselam o senin ancak zayıflığını artırır, çıkar at onu. Eğer o üzerindeyken ölürsen kesinlikle kurtuluşa eremezsin buyurdu. Peygamber aleyhisselatü vesselam, bunun üzerinde bu derece durmasının sebebi şirkin türlerinden sakınmak, sahabeye bu kapının tamamen kapatılmasını öğretmek içindir. Bundan dolayı Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh ziyaretine gittiği bir hastanın yanına girdiğinde onun kolunda sıtmayı önlediği söylenen bir ip görüyor. Onu görünce kesilmesini, derhal kesmesini istiyor ve şu ayeti okuyor. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a inanmazlar. Yusuf Suresi 106. ayet. Nazar boncuğu ve muska takmak da şirkin bir çeşididir. Arapların özellikle de çocuklara taktığı bir boncuk, temime dedikleri, nazarlık, bizdeki uygulaması da nazarlık ve muskalar. Bunlar bu şirkin türlerindendir. Bununla çocukların cinlerden veya bir eve asarlar, bir iş yerine, bir arabaya asarlar. Cinlerden koruduğunun, nazar değmesinin önlediğini zannediyorlardı. İslam bunu ortadan kaldırmış ve bunun herhangi bir koruyucu, engelleyici vasfının olmadığını öğretmiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim bir şey asarsa Allah onun işini bitirmez. Kim katır boncuğu takarsa Allah onu korumaz. Diğer bir rivayette ise boncuk takan şirk koşmuş olur. Burada temime, boncuk diye tercüme edilen temimenin anlamı bir hayrı celbettiğine veya bir şerri uzaklaştırdığına kalbin inanmasıdır. Her ne olursa olsun işte kimlerine ardıç ağacı veya iğde ağacı asmaları da yine aynı bu kabildendir. Bu kesinlikle şirktir. Çünkü bu işte Allah'tan başkasından zararın def edilmesini istemek vardır. Allah Azze ve Celle ise En'am 17. ayetinde Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası gideremez. Sana bir iyilik verirse başkası onu engelleyemez. O her şeye gücü yetendir buyrulur. Bu asılan temime türleri, muska veya nazar boncuğu gibi şeyler, camia, haraz, hicap olarak adlandırılan eşyalardır. Bunları kullanmak büyük günahlardandır. Gücü yeten herkesin bunu yok etmesi vaciptir. Said bin Cübeyr'den rivayet edilmiştir ki, kim bir insanın boncuk ve muska takmasını engellerse bir köle azat etmiş gibi sevaba girer. Eğer bu muska Kur'an ayetlerinden bir ayet veya Allah'ın isim ve sıfatlarından biri olursa bu durumda bunu kullanmak nehi kapsamına girer mi girmez mi diye bir tartışma söz konusu olmuş ise de gelen yasaklarda asılan her şey yasaklanmıştır. Rukye cinsinden meşru olan ise hastaya şifa ayetlerin veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği duaların okunarak, mesela çocuğa veya hastaya okunmak suretiyle bu meşru. Ama asılan şeyler caiz değil. Çünkü az önce okuduğumuz hadiste de olduğu gibi kim bir şey asarsa şirk koşmuştur. Tirmizi'de gelen bir rivayette böyle gelir. Burada Ukbe bin Amir hadisinde de kim bir şey asarsa onun işi ona havale edilir. Allah ile ilişkisi kalmaz buyruluyor. Evet, muska ve boncuk konusundaki yasak geneldir ve herhangi bir istisna gelmemiştir merfu hadislerde. Bir de seddü'z-zerai denilen bir kayda vardır. Yani kötülüğün önünü, kötülüğe vesile olacak şeylerin önünü tıkamak. Zeria vesile demek. Seddü'z-zerai vesilenin önünü tıkamak. Burada vesilenin önünü tıkamak şerre, şirke vesile olacağı için bu tür şeyler, asılan şeyler, onun engel olunması gereken şeylerden olduğu anlaşılır. Kur'an'ın pisliklerle karşı karşıya gelmemesi için yine bu tür muskalara cevaz verilmemiştir. Çünkü bunu takan kimse defi hacet için veya cünüplük gibi durumlarda bunu üzerinde bulundurur. Bunda da Kur'an'ı hafife alma, Kur'an'ın getirdiklerine muhalif bir tavır sergileme vardır. Dosdoğru olan bu kitabı Allah, insanlara hidayet rehberi olsun, karanlıklardan nura çıkarsın diye indirmiştir. Kadınlara ve çocuklara veya bebeklere muska ve boncuk olsun diye değil. Üfürükçülük de tevhide zıt olan şeylerdendir. Üfürükçülük, cahiliye Araplarının kendilerinden afetleri koruduğu inancıyla cinlerden yardım dileyerek söyledikleri bazı yabancı ve anlamsız ifadelerdir. İslam gelince bunu kaldırmıştır. Bir hadiste şöyle buyrulur. Üfürükçülük, muska, boncuk ve sihir şirktir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, hanımının boynunda bir ip görünce bunun ne olduğunu sordu. O da beni sıtmadan koruyan okunmuş bir iptir cevabını verdi. İbn-i Mesud onu çekip kopardı ve attı. Sonra şöyle dedi. Abdullah'ın ailesi şirkten beridir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işitti. Üfürükçülük, muskacılık ve sihir şirktir. Kadın dedi ki yani hanımı, gözüm seyiriyordu falan Yahudi'ye gittim, üfürünce geçti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de bu şeytanın işidir. Şeytan bunu eliyle yapıyor, okuyup üflediğinde şunu söyleseydin sana yeterdi. Ey insanların Rabbi, bu darlığı kaldır, şifa ver, şifa veren sensin. Şifan öyle bir şifadır ki ondan başka şifa yoktur ve hiçbir hastalığın izini bırakmaz. Yani bakın meşru bir duayı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakletmiş oluyor. Haram olan okuyup üfleme, içinde Allah'tan başkasından yardım isteme bulunan veya küfür ya da şirk bulunan Arap dilinden başka bir dilde yapılmış olandır. Bunun dışındaki okuyup üflemenin bir zararı yoktur. Sahih-i Müslim'de Avf bin Malik'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Cahiliyede üfürükçülük yapıyorduk. Resulullah'a bunun hakkında ne diyorsun dedik. Yaptığınızı bana gösterin. Şirk bulunmayan okuyup üflemede bir beis yoktur buyurdu. Suyuti diyor ki, şu üç şart bulunursa okuyup üflemenin caiz olduğu hususunda alimlerin ittifakı vardır. Birincisi, Allah'ın kelamı, isimleri veya sıfatlarıyla olması. İkincisi, Arapça ve anlaşılır bir şekilde olması. Üçüncüsü, gerçekte bunun bir etkisinin bulunmadığına, bunun ancak Allah'ın takdiriyle olduğuna inanılmaz. Hadiste zikredilen sihir, erkeğin kadını, kadın da erkeği sevmesi için yapılan sihirdir. İslam'ın yasakladığı şirkin bir başka çeşidi de büyüdür. Büyü, hayal ve vehmin bir türüdür. Büyü, üfürükçülük, düğün bağlama da bu türdendir. Allah'ı bırakıp cin, şeytan ve yıldızlardan yardım dileme bulunduğundan dolayı bu ameliye şirktir. Hadiste kim bir düğün bağlar ve üfürürse sihir yapmıştır. Kim de sihir yaparsa şirk koşmuş olur buyuruluyor. Bu İslam'da diğer hem İslam'da hem de diğer semavi dinlerde büyük günahlardan olarak zikredilmiştir. Musa Aleyhisselam'ın diliyle Kur'an'da şöyle buyruluyor. Sihirbaz nereden gelirse gelsin başarı kazanamaz. Taha 69. ayet. Yunus suresinin 81. ayetinde de yaptığınız sihirdir. Ancak Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah fesat edenlerin işini elbette düzeltmez buyruluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sihiri şirkten sonra helak edici 7 şeyden biri olarak saymıştır. Yani o bahsettiğimiz büyük günahları sayarken önce şirki ardından sihri zikretmiştir. Kur'an bize sihrin ve onu yapanların şerrinden Allah'a sığınmayı öğretmektedir. Felak suresinin 4. ayetinde düğümleri nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım buyruluyor. Büyücüler büyü yapmak istedikleri zaman ip bağlarlar, her düğüme üflerler ki istedikleri olsun. Selef imamlarının çoğu büyü yapanın kafir, büyünün de küfür olduğu görüşündedirler. Malik, Ebu Hanife, Ahmet bu görüşlü olanlardandır. Birçok sahabeden rivayet edildiğine göre büyücünün cezası kılıçla öldürülmektir. Bukhari'de Bicale bin Abde radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh büyücü kadın ve erkeklerin öldürülmesini emretti. Biz de 3 tanesini öldürdük. Yine müminlerin annesi Hafsa radıyallahu anh'a ve sahabeden Cündep radıyallahu anh'ten büyücünün öldürülmesi hakkında sahih rivayet vardır. Sihrin kendisinin haram olduğu gibi bunu tasdik eden, bu işte çalışan ve katkısı bulunan bu günaha ortaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ahmet ve İbn-i İbban rivayet ettikleri hadiste şöyle buyuruyor. 3 kişi cennete girmeyecektir. Sürekli içki içen, sihri teyit eden, sıla-i rahmi kesen. Diğer bir büyü çeşidi de müneccimlik diye bilinen yıldız falcılığı, astroloji denilen şeydir. Burada kastedilen veya bunu yapanların da zannettikleri şey, gelecekte meydana gelecek özel ve genel olayları yıldız aracılığıyla onlara bakarak haber vermektir. Bu büyünün bir çeşididir. Hadiste şöyle buyruluyor. Kim yıldızlarla haber vermeye çalışırsa büyüyle haber vermiş olur. Ebu Davud rivayet eder bunu. Bu hadis astronomi ilmi, yıldızların uzaklığını, yerlerini, yörüngelerini gözlem ve araçlarla inceleyen ilim hakkında değildir. Bu ilmi felak, astronomi ilmidir. Ancak bu hadis bu ilmi küfre götürecek şekilde gaybı bildiğini iddiasıyla ki gayb bilgisine sadece Allah'ın sahip olmasından dolayı şirke düşünmüş olmaktadır. İşte bu gaybden haber verme işini öğrenenler hakkındadır bu yasak. Tivele, büyü ve şirk eskiden büyücüler arasında yaygın olan büyü türündendir. Harf, kelime ve benzeri şeyleri yorumlamaktan ibarettir. Bununla kadının erkeği, erkeğin de kadının sevdirilmesi hedeflenir. Evet, okuyup üfleme, muska ve sihir şirktir. Hadisi geçmişti. Kahin ve falcı da yine müneccim gibidir. Kahin gelecekte olacak ve insan içindekilerden haber veren kişidir. Bu ister bir tarikat şeyhi adı altında olsun, ister medyum adı altında olsun aynıdır. Falcı da kahin, müneccim ve rammel gibi gaybı bildiğini iddia eden kimsedir. Rammel, remil bakan yani kumlara çizgi çizip onlardan anlam çıkaran kimse demek. İster gelecek için kehanette bulunsun, isterse insanın içindekiler için yani kalbini okuma gibi bir şeyde bulunsun. Bunlar eşittir. İsterse de cinlerle ilişki kurarak, bakarak, kumu çiziktirerek, fincana bakarak olsun. Bunların hepsi bu türdendir. Sahih-i Müslim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyrulur. Kim bir falcıya gidip bir şey sorar ve ona inanırsa 40 gün namazı kabul olmaz. Ebu Davud'un rivayetinde de kim bir kahine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun nedeni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirildiğine göre gaybı Allah'tan başkasını bilemeyeceğidir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen hükümde bu belirtilmiştir. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Dolayısıyla bir kahine kalbini okuduğunu zannettiği bir şeyhe giden, bir medyuma giden veya bir kahve falına baktıran kimse bu esasa muhalefet ettiği için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmiş gibidir. Allah Azze ve Celle Neml Suresi 65. ayetinde şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur de. Yine En'am 59. ayetinde gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak o bilir buyuruluyor. Cin Suresi 26-27. ayetinde gaybı bilen Allah gayba kimseyi muttali kılmaz. Ancak peygamberlerden bildirmek istediği bunun dışındadır. Ancak seçtiği Resul müstesna diyor Allah Azze ve Celle. Bazıları ne yapıyor burada? İşte alimlerde peygamberlerin vardır diyerek şeyhlerimiz de gaybı bilir diyorlar ve tahrife gidiyorlar. O kadar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy aracılığıyla Allah'ın kendisine bildirdiğinin dışında gaybı bilmiyordu. Bundan dolayı ona şöyle hitap edilmektedir. Araf 188'de. De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda ve zarar verecek durumda değilim. Gaybı bilseydim daha çok iyilik yapardım ve bana kötülük de gelmezdi. Ben sadece inanan bir milleti uyaran ve müjdeleyen bir peygamberim. Evet, büyücü ve kahinlerin yardım istedikleri cinler, gayb bilgisini elde etmeye güçleri yetmeyen varlıklardır. Kur'an Süleyman Aleyhisselam'ın ölümünü cinlerin bilmediklerini zikretmektedir. Sebe Suresi 14. ayetinde. O ölü olarak yere düşünce ortaya çıktı ki şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı ancak düşüren bir azap içinde kalmazlardı buyruluyor. Kahin ve falcıları gaybı bildikleri zannıyla tasdik etmek Allah'ın açık ayetlerle indirdiğini inkar etmektir. Onlara gitmenin din adına yaptıkları fecaati tasdik etmenin hükmü bu ise kahin ve falcıların kendi durumları ne olur? Din onlardan uzak olduğu gibi onlar da dinden uzaktır. Bir hadiste şöyle buyrulur. Bezzar rivayet eder bunu. Uğursuzluk yapan, uğursuzluğa yol açan, kahinlik yapan ve buna benzer, buna neden olan büyü yapan ve büyüye yol açan bizden değildir. Yani uğursuzluk yapan ile kastedilen burada şu, buna tatayyur diyorlar. Kuş uçurup bunu şerre yormak. Mesela bizim ülkemizde bilinen şekli de işte birisinin evine baykuş tünerse bu uğursuzluğa işarettir gibi bu tür inançlar batıl inançlardır. Allah'tan başkası adına adakta bulunmak da şirktir. Kabir ve ölülere adakta bulunmak gibi. Bu adağın ibadet ve kurbet yani yakınlık maksadıyla yapılmasından dolayı şirktir bu. İbadetin ise yani yakınlık kazanılan şeyin ancak Allah Azze ve Celle yapılması gerekir. Başkasına yapılması şirktir. Bakara 270. ayetinde şöyle buyrulur. Sarf ettiğiniz harcı ve adadığınız adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Ayetteki zalimlerden maksat müşriklerdir. Şirk büyük bir zulümdür. Allah'tan başkasına ibadete yönelen kesinlikle şirke düşmüş olur. Bazı alimler şöyle diyor. Çoğu avamda gördüğümüz adak, kaybolan bir insan, bir hasta veya bir ihtiyaç içinde olanın, bazı salih insanların kabirlerine gitmesi şeklinde yapılan adaktır. Orada şöyle der. Ey falan efendi, eğer Allah kaybolanı geri döndürürse veya hastam şifa bulursa ya da ihtiyacım giderilirse sana bu kadar altın veya bu kadar yiyecek veya şu kadar mum ve yağ adıyorum diyor. Şu delillerden dolayı böyle bir adak batıldır. Birincisi, çünkü bu mahluka yapılan bir adaktır. Bu ise caiz değildir. Bu ibadettir. İbadette mahluka yapılamaz. İkincisi, adakta bulunulan ölüdür. Ölünün yapabileceği bir şey yoktur. Üçüncüsü, bunu yapan Allah'tan başkasının ölünün hayata yaptırımı olduğunu zannetmektedir. Bu inanç ise küfürdür. Görüldüğü gibi para, mum, yağ ve benzeri şeyler alıp bunları evliyanın mezarlarına yakınlık olsun diye götürmek Müslümanların icmaıyla haramdır. Bu tür adak haram olduğuna göre bunun yerine getirilmesi gerekmez. Üstelik şu üç delilden dolayı caiz olmaz. Birincisi, yapılan bu iş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhaliftir. Çünkü kim bizde olmayan, emrimizde olmayan bir iş işlerse, bir amelde bulunursa o reddolunur buyurulmuştur. İkincisi, Allah'tan başkasına adakta bulunmak şirktir. Şirkin bir değeri yoktur. Bu yaratıklar adına yemin etmek gibidir. Yerine getirilmesi gerekmez. Kefareti de yoktur. Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin de dediği gibi ancak istiğfar, bağışlanma dilemek gerekir, tevbe etmek gerekir. Üçüncüsü, temelinde günah bulunan bir adaktır. Sünnetin belirttiğine göre içinde günah ve şirk bulunan adağın yerine getirilmesi gerekmez. Bilakis yerine getirilmemesi gerekir. Buhari'de Ayşe radıyallahu anhadan merfu olarak yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Allah'a itaat etmek için adakta bulunmuşsa itaat etsin. Kim de Allah'a isyan etmek için adakta bulunmuşsa isyan etmesin. Sabit bin Dahhak'tan gelen rivayette bir adam Buvane'de bir deve kesmeyi adamıştı. Bunu Efendimiz'e sordu. Şöyle dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada ibadet edilen bir cahiliye putu var mı diye sordu. Adam hayır dedi veya hayır dediler. Orada bayram yapıyorlar mı diye sorduğunda yine hayır dediler. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam adağını yerine getir. Allah'a isyanda ve hiçbir şeye gücü yetiremeyen insanoğluna yapılan adak yerine getirilemez. Şirkin bir başka çeşidi de Allah'tan başkası için kurban kesmektir. Tanrılarına ve putlarına kurban kesmek bütün Arap toplumunun adetiydi. İslam bunu ortadan kaldırdı. Allah'tan başkası adına kesilenler haram kılındı ayetiyle, Maide suresinin 3. ayetine geçer bu. Yani Allah'ın ismi dışında put veya buna benzer şeylerin ismi anılarak kesilen hayvanlar haram kılınmıştır. İbadet, tazim ve kutsamak için taş, ağaç ve buna benzer şeylerin putlara kesilen hayvanlar haramdır, mundardır. Çünkü kesme işi ancak Allah için olur. Bundan dolayı Allah, Resulüne namazını Allah için kılmasını, kurbanda yine Allah için kesmesini emreder. Kevser suresinin 2. ayetinde Allah için namaz kıl ve kurban kes buyurulur. Aynı şekilde onun yolunun namazında ve ibadetinde onlarınkine zıt olduğunu müşriklere ilan etmesini emreder. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Böyle emrolundum. En'am suresi 162-163. ayettir. Buradaki ibadet, yakınlık niyetiyle kurban kesmektir. Ali radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bana 4 şey söyledi. Allah'tan başkasına kurban kesene Allah lanet etsin. Anne babasına lanet edene Allah lanet etsin. Bir suçlu saklayıp koruyana Allah lanet etsin. Tarla, arsa ve benzer şeylerin sınırını değiştirene de Allah lanet etsin. Bunu Müslim rivayet eder. Tarık bin Şihab radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bir insan cennete bir sinekten dolayı girdi, başka biri de cehenneme sinekten dolayı girdi. Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü dediler. İki adam putu bulunan bir millete uğradılar. Bu puta bir şeyin kurban edilmesi gerekiyordu. Biri diğerine benim keseceğim bir şey yok dedi. Ona sinek bile olsa bir şey kes dediler. O da tuttu bir sinek kesti, cehennemlik oldu. Diğerine de bir kurban kes dediler. Ben Allah'tan başkasına kurban kesmem dedi. Başını vurdular ve cennetlik oldu. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet eder. Peygamber aleyhisselatü vesselam işte bu mümin kişiyi övüyor, cennete girdiğini haber veriyor. Çünkü o ölüme sabretmiş, Allah'tan başkasına kurban kesmeye razı olmamıştı. Evet, bugün Allah'tan başkasına sineği kurban eden, yarın da deveyi kurban edebilir. İslam tevhide ve şirkten kaçınmaya o kadar önem vermiştir ki, Allah'tan başkasına kurban kesilen bir yerde Allah için kurban kesilmesini yasaklamıştır. Sabit bin Dahhak'ın Buhane'de bir deve kesmeye adayan adam hakkındaki az önce okuduğumuz rivayette bunu gösterir. Şirkin bir başka çeşidi de uğursuzluğa inanmaktır. Bu duyulan ve görülen bazı şeyleri uğursuz saymaktır. Niyet ettiği yolculuk, evlenme, ticaret gibi şeylerden bu uğursuzluk inancından dolayı vazgeçmektir. İhlasla Allah'a tevekkül etmediği, ondan başkasına yöneldiği ve kalbinde uğursuzluğa itikat bulunduğundan dolayı şirke düşmüş olur. Ahmet bin Hanbel Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim uğursuzluğa inandığından dolayı işinden vazgeçerse şirk koşmuş olur. Bunun kefareti nedir dediklerinde şöyle söylemelidir buyurdu. Allah'ım senin hayrından başka hayır yoktur. Senin tayrından başka tayır yoktur. Yani senin uğursuzluk olarak bildirdiğinden başka da uğursuzluk yoktur. Senden başka ilah da yoktur. İnsanın nefsindeki bazı tedirginlik ve tereddütlerin bir zararı yoktur. Allah'a tevekkül ederek onun yolunda yürürse, uğursuzluk onu niyet ve amacından alıkoyamaz. Ebu Davud ve Tirmizi İbn-i Mesud'dan merfu olarak rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Uğursuzluk şirktir. Uğursuzluk şirktir. Bizden değildir. Bunu ancak Allah'a tevekkül etmek yok edebilir.
Hocam üstünde şey var ama hadis var. Bir şeyde uğursuzluk var diye.
İşte bak şu hadise dikkat edin. Senin uğursuzluk olarak bildirdiğinden başka uğursuzluk yoktur. Yani buradaki uğursuzluk bereketsizlik.
Bir de orada fal güzeldir diye de.
Fel. Fel, hayra yormak demek. Yani gördüğü hadiseleri uğursuzluğa yormak, bakın kınanıyor bu hadislerde. Fel ise güzel sözdür diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Hayra yormaya teşvik ediyor. Yani bugün işlerim rast gitmiyor. İşte ben Ankara'ya gidersem başıma bir şey gelir. Nasılsa bugün kötü başladık, kötü gider gibi anlayışlar. İşte tevekkülle giderilmesi gereken şeyler. Buradaki bu son okuduğumuz Ebu Davud Tirmizi hadisindeki bizden değildir. Ancak bunu Allah'a tevekkül giderebilir ifadesinin anlamı beşeri zayıflığın gereği olarak kalbinde bir şey kalırsa bu istisnadır. Allah kendisine yapılan tevekkülden dolayı bunları onun kalbinden söküp alır. Allah'a tevekkül eden kimseye o yeter. Talak suresi 3. ayetinde Allah kendisine tevekkül eden kimseye yeter buyuruluyor. Uğursuzluğun karşıtı fel. Uğura inanmaktır. insanın duyduğu bir söze, gördüğü bir şeye binaen hayırlı bir şeyin olacağını sanmasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam güzel uğuru severdi. Şöyle buyururdu. Uğur, fel hoşuma gidiyor. O nedir diye sorulduğunda güzel sözdür karşılığını verdi. Buna bir örnek, hasta bir adamın başka birini şöyle derken duymasıdır. Ey sağlam kişi, bundan dolayı bu insan bir hayır umar. Bu güzel bir şeydir. Çünkü geniş emel ve Allah hakkında hüsnü zan beslemeye çağrıdır. Uğursuzluk ise Allah Azze ve Celle hakkında suizan ve boşu boşuna başkasından bir şey beklemektir. Yani modern psikiyatride de şizofreni hastalığının temellerinden birisi insanın karamsarlığıdır. Yani sürekli kötü bir şey olacak hissi ile insanlar bu sebeple şizofren oluyor. Bu şizofrenlik zamanla paranoya denilen şeye de yol açıyor. Paranoya işte herkesten kuş kullanmak, her şeyden şüphelenmek. Evet. İslam halis bir tevhid getirmiştir. Şirkin büyük ve küçüğüyle savaşmıştır. Şiddetle ondan da sakındırmıştır. Bunun için çeşitli araçlar ortaya koymuştur. Şirk rüzgarlarının girdiği bütün kapıları kapamıştır. Bunlardan bazıları Peygamber aleyhissalatü vesselama tazimde aşırılık. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine aşırı derecede tazimde bulunulmasını, saygı gösterilmesini, aşırı derecede saygı gösterilmesini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin. Ben bir kulum, Allah'ın kulu ve Resulüdür deyin. Buhari ve Müslim rivayet eder bunu. Kur'an onun kulluğunu bu anlamı destekleyerek onun yüce makamı olarak övmüştür. Kuluna içinde hiçbir eğrilik bulunmayan kitabı indiren Allah'a hamdolsun. Kehf suresi ilk ayeti. Diğer bir ayette geceleyin kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütenin şanı yücedir buyurulmuştur. Başka bir ayette de Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Necm suresi 4. ayetinde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi şahsında bu tür aşırılığa gidenleri gördüğü ve duyduğu zaman bunu söyleyeni veya yapanı men eder, hak ve doğru olanı gösterirdi. Sahih bir isnatla Ebu Davud'un Abdullah bin Şihir'den rivayetine göre beni amir heyetiyle Peygamber aleyhissalatü vesselama gelmiştim diyor. Sen efendimizsin yani seyyidina dedik. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendi Allah'tır buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Bazı insanlar şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, ey hayırlımız, ey hayırlımızın oğlu, ey efendimiz, ey efendimizin oğlu. Yani ya seyyidena demişlerdi. Şöyle buyurdu. Ey insanlar, sözlerinize dikkat edin. Şeytan sizi aldatmasın. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah'ın bana verdiği makamın üzerine çıkarılmayı sevmem. Bunu Nesai rivayet etmiştir. Yine Nesai'de gelen diğer bir rivayette bir adam ona Allah ve sen dilersen deyince beni Allah'a ortak mı koşuyorsun? Sadece Allah dilerse de buyurdu. Salih insanlarda aşırılık da İslam'ın nehyettiği, yasakladığı şeylerden birisidir. Mesih İsa aleyhisselam hakkında bazıları o kadar aşırı gittiler ki onun Allah'ın oğlu, üçün üçüncüsü yaptılar. Bazıları ise Allah Meryem oğlu İsa'dır dediler. Bazıları da alimleri ve din adamları hakkında aşırılığa gittiler. Allah'ı bırakıp onları Rab edindiler. Bundan dolayı Allah ehli kitabı aşırılıktan sakındırdı, takbih etti ve Nisa suresinin 171. ayetinde ''Ey kitap ehli, dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin.'' Maide 77. ayetinde de ''Ey kitap ehli, haksız yere dininizde aşırılık etmeyin. Daha önce sapıtan, çoğunu saptıran ve doğru yoldan ayrılan bir milletin heveslerine uymayın.'' de buyruluyor. Yeryüzünde ilk şirke düşen millet Nuh aleyhisselamın milletidir. Bunun nedeni salih insanlara olan aşırı sevgi ve saygılarıdır. Buhari'de tanrıları Vet, Süva, Yeğus, Yeğuk ve Nesir ile ilgili olarak İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bunlar Nuh aleyhisselamın milletinden bazı salihlerin isimleridir. Öldüklerinde şeytan onlara şöyle dedi. Onların oturdukları yerlere onların putlarını ve heykellerini yapın. İsimleriyle isimlendirin ve onlar da öyle yaptılar. Fakat ibadet edilmedi. Ne zaman ki onlar öldü ve bu unutuldu, sonraki nesiller onlara ibadet etmeye başladı. Seleften bazısı şöyle demiştir. Öldükleri zaman halk kabirlerini terk etmedi. Heykellerini yaptılar. Belki bir zaman sonra da ibadet etmeye başladılar. Buradan anlıyoruz ki bazı Müslümanların Allah'ın salih ve veli kullarına, özellikle türbe ve kabirleri bulunanlar hakkındaki aşırılıkları onları şirke götürebilir. Onlara adakta bulunmak, onlar için kurban kesmek, onlardan yardım dilemek, Allah'tan başkası adına yemin gibi şeyler bu baptandır. Onların evrende, sebeplerin ardında, dua kanunlarında bir gücü ve etkisi olduğuna inanmak ise insanı dinden çıkaran büyük şirke götürür. Allah'ın dışında veya Allah'la birlikte bir şeye dua etmek büyük bir günah, derin bir sapıklıktır. İslam'ın kesin bir şekilde sakındırdığı şeylerden biri de başta peygamberler ve salihlerin kabirleri olmak üzere kabirlerde tazimde bulunmaktır. Bundan dolayı kabirlerde tazime yol açan şeyler yasaklanmıştır. Müslim'in sayında rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmeden 5 gün önce şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescid ediniyorlardı. Dikkat edin, kabirleri mescid edinmeyin, sizi bundan nehyediyorum. Ayşe ve İbn Abbas radıyallahu anhum'dan gelen rivayette de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam son anlarında yüzüne bir kumaş parçası koyuyordu. Sıkılınca bunu bıraktı. Şöyle buyurdu. Yahudi ve Hristiyanlara lanet olsun. Peygamberlerin kabirlerini mescid edindiler. Böylece onların yaptıklarından sakındırıyordu. Bir hadiste şöyle buyurulur. Kabirlerin üzerine oturmayın. Onlara doğru namaz kılmayın. Yani kabirleri kıble yönünde yapmayın. Müslim rivayet eder bunda. Kabirleri ziyaret edenlere, üzerlerine mescit inşa edenlere, kandil yakanlara Allah lanet etsin şeklinde bir hadis de İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Müslim Cabir radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabirlerin kireçlenmesini, üzerinde oturulmasını, bina yapılmasını yasaklamıştır.
Kireçlenmeden kasıt bina mı?
Hayır, süslemek. Boyamak, süslemek. Cabir radıyallahu anh'ten yine kabirlerin kireçlenmesini, üzerine yazı yazılmasını yasaklamıştır. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor bunda. Ali radıyallahu anh de şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'ı kabrin kendisinden başka hiçbir yüksekliği bırakmamasını, yani bütün yükseklikleri yok etmesini emretti. Müslim'de gelen rivayette Ebul Heyyac el-Esediye diyor ki Ali radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın beni Yemen'e gönderdiği görevle seni görevlendireyim mi diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam beni yerden yüksek hiçbir kabir bırakma ve yok etmedik hiçbir suret, hiçbir resim bırakma diyerek göndermişti. Ebu Davud'un Sünen'inde gelen rivayette toprağın üzerine taş, tuğla gibi şeyler eklenmesi yasaklanmıştır. Bundan dolayı selef kabirlerine tuğla konulmasını kerih, mekruh görüyorlardı. Ebu Davud, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Evlerinizi kabre, kabirlerinizi de bayram yerine çevirmeyin. Bana salat ve selam getirin. Nerede olursanız olun, salatınız bana ulaşır. Ebu Yala isnadıyla Ali bin el-Hüseyin radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Zeynel Abidin diye bilinen Hazreti Hüseyin'in oğlu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrinin yakınındaki aralığa gelen bir adam görüyor o. Oraya girip dua ediyormuş bu adam. O da onu yasaklıyor bu işten. Size babamdan, onun da dedemden, onun da Resulullah aleyhissalatü vesselamdan duyduğu şeyi haber vereyim mi dedi. Şöyle buyurdu. Kabrimi bayram yerine, evlerinizi de kabre çevirmeyin. Nerede olursanız olun, selamınız bana ulaşır. Kabri bayram yerine çevirmenin anlamı orada toplanmak ve oturmaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri, yeryüzündeki kabirlerin en faziletlisidir. Eğer o kabrini bayram yerine dönüştürmeyi yasaklıyorsa, kimin olursa olsun diğer kabirlerin yasaklanması daha evladır. Ona salat ve selamda bulunmak yeterlidir. İnsan nerede olursa olsun salat ve selam ona ulaşır. İslam'ın kabirlere yapılan tazimi yasaklamasındaki hikmet, Nuh kavminde ve bugün de gördüğümüz büyük ve küçük şirke giden yolları tıkamaktır. Salihlerin kabirlerine aşırı ihtimamları onları putlara tapmaya götürmüştür. Bundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım kabrimi ibadet edilen bir put haline getirme. Peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen kavme Allah'ın gazabı artar buyurmuştur. İmam Malik Muvatta'da rivayet ediyor bunu. Dinine tutkun her Müslümana üzüntü veren şey, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı hususların bugün toplumun çoğu kesiminde bulunuyor olmasıdır. Salihlerin kabirlerini bayram yerine çevirdiler, onları yükselttiler, süslediler. Bunlara tazim ve adakta bulundular, Kabe gibi çevresini tavaf ettiler. Hacer-i Esved gibi bunlara selama durdular. Duvarlarını genişlettiler. Onların kimi secde etmekte, kimi de toprağına yüz sürmektedir. Korkuyla onlardan medet beklemekte, onlardan borçların ödenmesini, zorlukların giderilmesini, yardım elinin uzatılmasını isterler. Kimi isteklerini yazılı olarak ölüye sunarlar. Bu apaçık şirktir. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Ağaç, taş gibi şeylerden hayır ummak da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş açtığı şirk türlerindendir. Orayı tavaf edenin, dokunanın, ziyaret edenin, oturanın özel bir sır ve berekete ulaşacağına inanmaktır. Bu devamlı yapıldığında insanı şirke götürecek bir şeydir. Arapların büyük putları ya Lat gibi kayadan, ya Uzza gibi ağaçtan, ya da Menat gibi taştandı. Bunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan sakındırdı ve uyardı. Ebu Vakit el-Leysi'nin şöyle dediğini Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamla Huneyn savaşına gitmiştik. Yeni Müslüman olmuştuk. Müşriklerin Zat-ı Envat adı verilen, çevresinde toplandıkları, silahlarını astıkları bir ağaçları vardı. Bunun yanından geçerken, ey Allah'ın Resulü dedik, onlarınki gibi bize de bir Zat-ı Envat yap. Allah Resulü şöyle buyurdu, Allahu Ekber, işte bu sünnetullah'tır. Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi dediniz. Onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap. Şüphesiz sizden öncekilerin yolundan gideceksiniz. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Görünen o ki onlar sadece bu ağaçtan hayır ummayı ve silahlarını asmak istiyorlardı. Peygamber aleyhisselatü vesselam onlara bu uyarısı şirke giden yolu kapamak içindi. Esef verici olan şey Müslümanların çoğunun Allah Resulü'nün yolundan ayrılmış, kendilerinden öncekilerinin yoluna uymuş olmalarıdır. Hayır umdukları putlar, heykeller edinmişlerdir. Onlara dokunmakta, onların yanında dua etmekte, onları vesile kılmakta, müşriklerin putlara olan sevgisi gibi bir sevgiyle onları sevmektedirler. Bugün Müslümanların topraklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı zat-ı envatlar vardır. Müslümanlara, idarecilere ve özellikle alimlere bu konuda üzerlerine düşen kötülüğü ortadan kaldırma vazifesi vardır. Kötülüğü yasaklama, iyiliği emretme. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl Ali radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderip yerden yüksek kabirleri yıkmasını, yerle bir etmesini emretmişse, bu yolu izleyerek ağaç, direk, kabir, odun, taş gibi şeylerden yapılan putları yıkmaları ve yok etmeleri gerekmektedir. Ebu Bekir et-Tartuşi şöyle der. Ömer radıyallahu anh'a insanların sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği ağacın altına gittiği, o Rıdvan ağacın altına gittiği, orada namaz kıldıkları haberi gelince Müslümanların fitneye düşeceği korkusuyla ağacı kestirdi. Düşünebiliyor musunuz? Rıdvan biatının yapıldığı ağaç. Ömer radıyallahu anh bakıyor ki o ağaca bir takım tazimler yapılıyor. O ağacı kesiyor. Bugünküler ise işte hatırası vardır, şuyu vardır, buyu vardır diyerek hemen hopluyorlar bu tür şeyler hakkında. Ömer radıyallahu anh'ın Kur'an'da zikredilen ve sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme altında biat ettiği ağaca uyguladığı hüküm buysa, bunun dışındaki fitneyi artıran, bela ve musibeti çağıran putlara uygulanacak hüküm ne olacaktır? Tartuşi şöyle der. Bakın, Allah size rahmet etsin. Nerede insanların gittikleri, tazimde bulundukları, şifa ve iyilik bekledikleri, çaput ve bez bağladıkları birini görürseniz, o zat-ı envattır, kesin. Müberrir bin Süveyd naklediyor. Mekke'ye giderken Ömer bin Hattab'la sabah namazını kıldım. Namazda Fil ve Kureyş surelerini okudu. Sonra insanların etrafa dağıldıklarını görünce nereye gittiklerini sordu. Ey müminlerin emiri, şurada Allah Resulü'nün namaz kıldığı bir mescit var. Orada namaz kılıyorlar denildi. Sizden öncekiler bu tür şeylerden dolayı helak oldular. Peygamberlerinden kalan şeylere sahip çıkıyorlardı. Onları kilise ve havraya çevirdiler. Kim namaz vaktinde bu mescitlere kavuşursa namazını kılsın. Namaz vakti girmemişse yoluna devam etsin. Namaz kılmak için beklemesin. Yani özellikle burada namaz kılayım diye şey yapmasın. Yani günümüzde Bakın bu sahabeden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu dediği zatın fıkhıdır, anlayışıdır. İşte mesela daha önce bahsettiğimiz gibi Emir Sultan'da kılınan namaza veya Hacı Bayram'da kılınan namaza özel bir değer atfetmek bu şekilde çirkin bidatlerdendir. Kişiyi aşırılığa, sapıklığa, şirke kadar götürecek çirkin hareketlerdendir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı şeylerden biri de içinde şirket düşme korkusu ve Allah'a karşı edebe zarar veren sözlerdir. Bu tevhidi korumak içindir. Mesela Allah ve falan dilerse, Allah ve başkanın veya halkın adıyla, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için bu tür şeyleri söyleyeni inkar ettiğini zaten az önceki rivayetten anlamıştık. Huzeyfe radıyallahu anh de Peygamber aleyhisselatü vesselamın Allah ve falan dilerse demeyin, şöyle deyin. Allah dilerse, sonra da falan dilerse. Yani kalbindeki niyet şirk koşmak gibi bir şey olmasa bile dilde bile bunu sakındırıyor bakın. Peygamber aleyhisselatü vesselama bu şekilde söyleyen sahabi sen beni Allah'a ortak mı tuttun diyor. Bir başka söz de şudur. Allah ve falan olmasaydı veya Allah'a ve sana güveniyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'a der ki Allah'a eşler koşmayın ayetindeki Bakara 22 ayetindeki endat şirktir. Bu karanlık gecede siyah kaya üzerindeki karıncanın yürüyüşünden bile daha gizlidir. Bu tür sözlerden bazıları Allah'a ey falan hayatına ve hayatıma yemin olsun. Onun köpekleri olmasaydı hırsızlar girmişti. Yani köpekler olmasaydı hırsız girerdi. İnsanın arkadaşına Allah ve sen dilersen demesi, şu ve falan olmasaydı gibi sözler şirktir. Allah'ın isimleriyle veya ondan başkasının layık olmadığı şeylerle isimlendirmek. Ebu Davud'un Ebu Şureyh'ten rivayetine göre onun Ebul Hakem diye künyesi vardı. Peygamber aleyhisselatü vesselam ona şöyle dedi. Hakem yalnızca Allah'tır ve hüküm ona aittir. Sonra en büyük oğluyla yani Şureyh'in ismiyle onu künyeledi. Sahih bir hadiste Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ettiği gelmiştir. Allah katındaki en kötü insan Melikül Emlak yani mülklerin sahibi olarak adlandırılandır. Allah'tan başka melik yoktur. Süfyan bin Uyeyne Acemlerin kullandığı Şahin Şah da aynı konumdadır demiştir. Şahların Şahı. Çünkü aynı anlama gelmektedir. Bir rivayette kıyamet günü Allah katında en çok gazaba uğrayacak kişi bu tür biridir diye ifade ediliyor. İnsanın Allah'tan başka bir mabudun adıyla isimlendirilmesi, mesela Abdülkabe, Abdünnebi, Abdülhüseyin, Abdülmesih gibi isimler alması, İbn Hazm Abdülmuttalib'in dışında bu tür isimlendirmelerin haram olduğunu nakletmişlerdir. İnsanın başına gelen zorluk ve darlık anlarında zamana sövmektir. Feleğe sövmek, dehre sövmek, zamana sövmek bir tür Allah'a şikayette bulunmak, ona kızmaktır. İşleri evirip çeviren Allah'tır. Geceyi gündüzü düzenleyen O'dur. Evrende bütün olup biteni O yapar. Bundan dolayı sahih bir hadiste şöyle denir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ademoğlu zamana sövmekle bana eziyet eder. Çünkü zaman benim. Geceyi ve gündüzü ben düzenlerim. Evet. Şirkin kirlerinden arınmış tevhid, kişilerin hayatında ve bunun üzerine kurulduğu bir ümmetin, toplumun hayatında en olgun meyvelerini verir. Hayatta en yararlı sonuçları doğurur. Bunlardan bazısı insanın hürriyete kavuşmasıdır. Şirk, bütün çeşit ve görüntüleriyle insanın alçaltılmasından başka bir şey değildir. Çünkü o, yaratılanlara boyun eğmeyi, yaratılan hiçbir şeyi yaratamayan, kendilerine bile bir yararı olmayan, öldürme, yaşatma ve diriltmeye gücü yetmeyen insan ve eşyalara ibadeti gerektirir. Tevhid ise gerçekten insanı yaratan Rabbinden başkasına ibadet etmekten, aklını hurafe ve vehimlerden, kuruntulardan kurtarır. Tevhid, insanın, firavunların, Rablerin, Allah'a karşı ilahlık iddiasında bulunanların sultasından kurtulması, sadece Allah'a boyun eğmesi, tevazu göstermesi ve teslim olmasıdır. Bunun için şirkin önderleri ve cahiliyenin muhafızları genel olarak peygamberlerin davetine, özellikle Resulullah'ın davetine karşı çıkmışlardır. Çünkü onlar la ilahe illallah'ın anlamının insan özgürlüğünün bir anlatımı, bütün zorbaların sahte ilahlık koltuklarından indirilmesi, müminlerin hayatının yüceltilmesi ve Allah'tan başkasına boyun eğmeme olduğunu biliyorlardı. Evet, tevhid ayrıca insana dengeli bir kişiliğin oluşmasına sebep olur. Bundan dolayı Yusuf aleyhisselam şöyle diyor: "Ey zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı bir sürü sahte Rabler mi iyidir, yoksa her şeyden üstün tek ilah mı?" Yusuf suresi 39. ayet. Başka bir ayette Zümer 29'da da Allah geçimsiz efendileri olan bir adamla yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Evet, müşriğin misali ise birçok efendisi olan köle gibidir. Tevhid insandaki güvenin huzurun kaynağıdır. Muvahhid, tevhid ehli mümin Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Bundan dolayı insanlar korktuğu zaman onu korkar vaziyette görmez. İnsanlar endişelendiğinde onu güven içinde, heyecanlandıklarında onu sükun içinde bulursun. Bu konuda İbrahim Aleyhisselam'ın müşrik kavmiyle olan konuşması zikredilir Kur'an'da. Onu batıl tanrı ve putlarıyla korkutmaya çalıştıklarında onları hayrete düşürecek bir şekilde şöyle karşılık veriyor: "Allah'a ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Oysa siz Allah'ın hakkında size bir delil indirmediği bir şeyi ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. İki taraftan hangisine güvenmek daha gereklidir bir bilseniz." En'am 81. ayet. Sonra Allah Azze ve Celle hangi topluluğun güven içinde bulunmaya hakkı bulunduğunu En'am 82. ayetinde şöyle haber veriyor: "İşte güven onlara, inanıp imanlarına zulüm yani şirk karıştırmayanlaradır. Onlar hidayete erenlerdir." İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette "onlar inanıp imanlarına zulüm karıştırmayanlardır" ayeti indiğinde "Ey Allah'ın Resulü, hangimiz nefsine zulmetmez" dendi. "Sizin anladığınız gibi değil" buyurdu. "Lokman'ın oğluna söylediği gibi duymadınız mı? Ey oğulcuğum, Allah'a ortak koşma, şirk koşma, şirk büyük bir zulümdür." Lokman 13. ayet. Evet, bu emniyet, bu güven polisin korumasından değil, insanın iç dünyasından kaynaklanmaktadır. Ahiretteki güveni ise daha kalıcıdır. Yine tevhid psikolojik kuvvetin kaynağıdır. Tevhid nefsi Allah'a umut, güven, tevekkül, onun takdirine boyun eğmek, musibetlere karşı sabır, yaratıklardan müstani, ihtiyaçsız bırakmakla dolar onun gönlü. Olaylardan etkilenmez, felaketler karşısında da sarsılmaz. Başına her ne bela gelirse gelsin, bütün zorluklarla yüz yüze gelir, fakat hepsinde yaratıcısına sığınarak bunlardan korunur. Kalbiyle Rabbine yönelir, ondan ister, ondan yardım bekler, ona dayanır. Zararın telafisinde, hayrın gelmesinde ondan başkasından bir şey beklemez. Ondan başkasına yalvararak dua ve yardım dilemez. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona "İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğinde de Allah'tan dile. Allah şöyle buyurur: Allah sana bir sıkıntı verirse onu ondan başkası gideremez. Sana bir iyilik dilerse onun nimetini engelleyecek yoktur. Onu kullarından dilediğine verir. O bağışlayandır, merhametlidir." Yunus 107. ayet. Hud aleyhisselamı kavmi putlarıyla korkutmaya yeltendiğinde şöyle demişti: "Doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp koştuğunuz ortaklardan uzağım. Hepiniz bana tuzak kurun ve ertelemeyin. Ben yalnızca benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ederim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah ona el koymamış olsun. Rabbim elbette doğru yoldadır." Bu Hud suresinin 54-56. ayetleri. Evet, kim Allah'a tevekkül ederse bilsin ki Allah güçlüdür, hakimdir. Enfal 49. ayet. Ayrıca tevhid kardeşliğin temelidir. İnsanın özgürlüğünün, izzet ve şerefinin korunmasında bir temel olduğu gibi tevhid, insani kardeşliğin de, beşeri eşitliğin de temelidir. Çünkü kardeşlik ve eşitlik, kimileri kimilerinin Rableri olduğunda, insan hayatında böyle bir durumda gerçekleşmez. Ama hepsi Allah'ın kulları olursa, işte bu insanlar arasındaki eşitliğin ve kardeşliğin temeli olur. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzü krallarına, ülke başkanlarına daveti şu ayetiyle gönderiyordu. Sadece Allah'a ibadet etmek, ona bir şey ortak koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rabler olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Ali İmran 64. Evet, namazların ardından da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ey Allah'ım, Rabbimiz, her şeyin Rabbi ve sahibi, senin tek olduğuna, ortağın bulunmadığına şehadet ederim. Ey Allah'ım, Rabbimiz, her şeyin Rabbi ve sahibi, Muhammed'in kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, her şeyin Rabbi ve sahibi, kulların hepsinin kardeş olduğuna şehadet ederim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bu üç şehadet birbiriyle bağlantılıdır. Yani Allah'ın bir olduğuna, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kul ve Resul olduğuna ve bunun yanında kulların hepsinin kardeş olduğuna. Uluhiyette Allah Teala'nın tek olması, ortağının bulunmaması, onunla birlikte Rablerin bulunmaması, ondan başkasının tevazu ve ibadete layık olmamasıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğu, Allah'tan tebliğde bulunması, onun ilahlığıyla ilgili bütün şüphe ve korkuları kaldırıyor. O ilah değildir. O Allah'ın oğlu da değildir. Hristiyanların İsa Aleyhisselam hakkında zannettikleri gibi üçün üçüncüsü de değildir. Bu iki hakikat, uluhiyetin yalnızca Allah'a ait oluşu ve başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün insanların onun kulu oluşu, üçüncü bir hakikati zorunlu kılıyor. Allah Azze ve Celle'nin kulları eşittir ve kardeştir. Milletin, rengin, soyun bir üstünlüğü yoktur. Allah katında en değerli olanınız, takvaca en üstün olanınızdır buyurur Hucurat 13'te. Evet, tevhid bu olunca şirk de bu sayılanların tam zıttıdır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk.